Ayrım 3, Suçlu. Orhan Kemal, sayfa 25. Perili konağın koyu gölgesi yine irili ufaklı çocuklarla doluydu. Çocukluğunu hatırladı. O zaman da burası böyle irili ufaklı çocuklarla dolardı. Alt katın pembe duvarları, şimdiki gibi tebeşirle ama eski harflerle yazılarla, fesli kalpaklı resimlerle karalanırdı. Köşeye dönünce, perili konakta tebeşirle karalı duvarları da unuttu. Sirkeci'de kahvede Karacabeyli akümülatörlerle bujeyi dayandı da mangaları uçlandı mı akşama sağlam kum kapıdaki Agum meyhanesine boylardı. Teyyarı Osman'la Demse'ye Necip Allah Allah diyorlardı. Lakin iyi arkadaşlar. Karacabeyli'yi tavlarken Asya'na çalmamışlardı. Un kamanı balık pazarı yoluyla Emre'nin çıktı. Güneş de tamdı. Öyle terlemişti ki. Terin faydalı olduğunu biliyordu ama soğuk soğuk yapış yapış değmesinden de nefret ediyordu. Yeni caminin böğründeki kemerin altında durdu. Akümülatörlerle ötekileri ayağının dibine bıraktı. Bayılırdı buraya. Günün en sıcak, en yaprak kımıldama sıcağında püf püf eserdi. Önünden gelip geçen taksilere aldırış etmiyordu. Annesinin hala işi uzatışını birden hatırladı. Karada birikmiş mangır olup olmadığını öğrenmesini istemişti. Aşk maşk vız gelirdi. Hem ne demekti aşk? Aşkın daniskasını sinemada seyrediyordu. Ona aşk değil mangır lazımdı. Eğer karada mangır vardı yanaşırsa üst tarafı kolaydı. Teyyar Osman beni yanına muavin al demişti. Anama varan olsun gündüz sen gece ben sıkı bir iş çok değil 6 ay sonra Ford'un yetini çekeriz. Yeni arabayı çekince eskiyi teyyare ile Demse'ye verecekti. Satacaktı yani. Her gün bir onluk bilemedim bir beşlik pas etseler yeni arabadan kazanacağı paraları bir kenara uzula eder. Üçüncü araba için hazırlanırdı. Allah bir insana yürü ya kulun dedi mi niye demesin be ne kötülüğümüz dokunuyor. Şafı giydikse suç benim mi? Kanun çıkaranlarda. Allah Teala bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Niye kadir değil? İsterse taksilerimi 2, sonra 3, 4, 5 yapar. Ben de girerim adam sırasına. O vakit ne eser çekerim ne de kumar. Şimdi yokluğum boku. Allah bilmiyorum içimi. Hem o zaman ne kumar, ne rakı, ne de eserden başka. Camiden çıkmam be. Ceri kurumuş serinlemişti. Akümülatörlerle bücreri aldı. Taptaze bir hamleyle bahçe kapıya. Oradan tam Sirkeci'ye geçerken tramvay durağında İhsan Efendi'ye rastladı. Fötr şapkası altında ter içindeydi. Merhaba amca. İhsan Efendi oval gözünün üstünden baktı, tanıdı. Merhaba Adem, ne o? Hiç. Şu akümülatörlerle bücreri mektebe götürüyorum. İhsan Efendi yorgun yorgun güldü, başını salladı. Götür yavrum, götür evladım. Aman cahil kalmasınlar. Sen nereden geliyorsun? Hoca Paşa'dan. Vergi dalgası mı? Vergi dalgası ama bizim fabrikayla alakası yok. Muhasebecinin angaryası. Çanta dolu mu çanta? İhsan Efendi'nin aklı gitti. Çantadan dolayı yapılan şakalara tahammül yoktu. Ağır siyah çantanın sapına az daha kuvvet yapıştı. Dolu bir olsa bana ne, sana ne, el parası oyun olur mu? Olmaz İhsan Efendi amca. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Kurdeli siyah içinde eski, kırış kırış şapkasıyla ihtiyarın bahçe kapıya doğru uzaklaşışını seyre daldı. Bir gün ardından gitse, Cibali'nin eğri böyle darıcık sokaklarından birinden geçerken kafasına bir odun, İhsan Efendi aynı şeyi düşünüyordu. Cibali yahut küçük Mustafa Paşa'nın daracık karanlık sokaklarının birinden geçerken şu ipsiz Adem yahut bir başkası kafasına bir odun ürperdi. Yere baygın yuvarlanırdı. Para dolu çanta yerini bulur. Sonra da fabrikaya derdini anlat anlatabilirsin. Durakta durdu. Kalabalık bir Fatih Harbiye tramvayına zorla bindi. Kalın kışlık ceketi içine vıcık vıcık terlemişti. Yolculardan birinin ötekine sağ sorusuna kulak verdi. 12-10 var dedi adam. 12-10 var demek. Tramvay gecikmezse 12 vapuruna yetişir, 20 dakika sonra da evinde olabilirdi. Evinde yeşil gözlü karısını hatırlayınca yorgunluğu, teri uçup gitti, canlanmıştı. Evine boş mu gidecekti? Hiç olmasa 1 kilo plaz yahut kayısı. Cibali de iner, küçük Mustafa Paşa çarşısından aldırdı. Lakin iyi kadındı. Onun gibi 20 yaşında, körpecik, şirin, güzelliğine güzel bir kadının, İstanbul gibi bir yerde ihtiyar kocasından başkasına bakmaması. Evet, sertti, titizdi. Varıyor bağırıp çağırıyor, arada terlik yağıp maşayla okşuyordu ama bu kadar da olurdu artık. Ağzı kokuyor, horluyor diye bir fiyat atmaması önemli değildi. Kocasına sadıktı ya. Tramvay köprüde durdu. Haliç vapur iskelesinden inerken, vapurun hareketinin yaklaştığını bildiren zil çalmaya başlayınca adımlarını açtı. Bir kalabalıktı ki, zorla geçeye yanaştı. Cibali ikinci mevki bir bilet aldı, vapura girdi. Güneş ikinci mevkinin açık pencerelerinden keskinlemesine vuruyor, içeriği hamam havlisine çeviriyordu. Eline siyah çanta kenarda dikildi. Kudüs'ün saatlik oluşu dünya malına değerdi. Onun gibi genç, güzel kadınların değil ihtiyar kocaya, genç kocalarına bile ne oyunları oynadıklarını az mı işitmişti. Vapur yürüyünce hava oynadı. Eski tekne, Haliç'in kavun karpuz çürük meyve, domates, patlıcan, martı ölüleriyle kirlenmiş sularında çok ağır gidiyordu. Meyve hoş, Oradan kalkmadıkça denizin temizlenmesinde imkan olmadığını kim bilir kaçıncı sefer düşündüyse de üzerine durmadı. O neydi Haliç'in kirli sularından? Vapur, Kasımpaşa'da yolcusunun hemen hemen yarısını boşaltıp, boşalttığının yarısına yakınını yenilerini aldıktan sonra burnunu Cibali'ye çevirdi. Çevirdi ama Beyoğlu'nun Kasımpaşa önündeki sulara boşalıp duran lağımlarının pis kokusundan da yüzü buruştu. Vapur, Kasımpaşa'dan uzaklaştıkça koku siliniyordu. Cibali'ye gelince ne koku kaldı ne de bir şey. Cibali inen 3-5 kişiyle iskeleye çıktı. Tütün fabrikası işçileriyle dolu sokaklarından geçti. İşçiler küçük köfteci dükkanlarını doldurmuş karınlarını doyuruyorlardı. Küçük Mustafa Paşa'da yarım kilo kirazı yarım kilo kayısı aynı kesekardan doldurup koydurup evin yolunu tuttu. Mahalle kahvesinin önünden geçerken durakladı. Sık yapraklı ağaçların koyu gölgesini saldığı kahve avlusu gene yükünü almıştı. Başında torununun lacivert soluk okul kasketiyle eski çimendi perçe Abdullah Kadir Efendi, şakacı berber Latif, düğün ümumiyeden müdevver Müfit Efendi, kapa sakal Hasan Tayyar, malül kolağısı Hasan Basri Bey, Çerkez Nuri ve ötekiler. Çeneyi çeneye vermişlerdi. Başta malül kolağısı gene gözleri döne döne serbest fırkayı lağvedenlere atıp tutuyor, kısa boylu şakacı berber Latif'in arada koyduğu kamışlara ifrit oluyordu. Hisan Efendi'yi görünce düğün imumiyeden müdevver Müfit Efendi ile oynamakta olduğu tablodan başını kaldırdı, haber verdi. İhsan Hanım geliyor. Başlar İhsan Efendi'ye çevrildi. Eski karısının zamanında sık sık bu kahvede tablo oynar, serbest fırka halk fırkası mücadelesi sırasında yeni fırkayı bütün kalbiyle tutup kahvede savunur, Halk Partili muhtarı küplere bindirirdi. Ama şimdi her şey değişmişti. Deli kahvede tabla, pişvelik, 5 dakikacık durup bir sade kahveyi içmeye bile hasretti. Gelip geçerken arkadaşlarına Fatmalarını içerlerdi. Kaşığı çatıldıysa da pişkinliğe vurularak durdu. Selamünaleyküm. Selamını aldılar. Ağlar ama her zamanki pişkillenmişti. Berber Latif İhsan Efendi dedi. Geldi Müfit Efendi'ye şiş peşi nasıl oynayacağını göster. Muhsin Efendi Mars olmak üzereydi. İhsan Efendi'yi karısı bekliyor tutmayın dedi. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Karısı mı? Ne yapacak İhsan Efendi? Ne mi yapacak? Sabahleyin bulaşıkları yıkamadan çıkmış da. İhsan Efendi kulaklarına kadar kızardıysa da cevap vermedi ama berikler rahat bırakmadılar. Desin ki terlik ziyafeti var. Yok canım maşa. Kahkahalar yükseldi. Berber Latif erkek adam ne maşara dayak yer dedi ne de terlikte. Ya süpürge sopasıyla. Yeniden patlayan kahkahalar arasında İhsan Efendi yolu öfkeyle tuttu. Hemen her gün her rastlayışta buydu. Dairede bu, mahallede kahvesinde bu, sokakta bu. Bulaşık yıkar yıkamaz, karıdan dayak yer yemez. Kendilerine neydi? Herkes kendi içinde karısı olmaz mıydı? Genç, güzel kadın, kendi gibi 50'ye merdiven dayamış birinin nikahı altında olmaya katlandığına göre elbette gözlerin içine bakacak, vurup bir tarafını kırsa hatta gözün çıkarsa elbette katlanacaktı. Eve kıpkırmızı geldi. Belindeki kocaman anahtarla kapıyı açıp girdi. Kapıyı dışarıdakilerin suratına çarparak kapattı. Kimse ilgilendirmedi özel hayatı. Merdiveni ağır ağır çıktı. Merdiven başında durdu. Karısı görünürlerde yoktu. Seslendi. Hanımcığım, sert bir karşılık. Ne var? Odasında olmalıydı. Gitti. Kapıyı itip kapı boşluğunda durdu. Genç kadın pencere önünde perili konağı seyrediyordu. Baksana neler aldım. Kadın isteksizce döndü. Neler aldım? Kesek adını gösterdi. Bil bakalım. Kadın sinir sinirli kalktı yanına geldi. Nedir o? Kirazlı kayısı. Paket uzattı. Berike aldı. Burun kabardı. Heh maymun. Aldın da bir şey olsa bari. Sanki bana elmas yüzük yahut pırlanta küpü almış. Ne yiyeceğiz? Siz efendi öyle acıkmıştı ki bir şeyler pişirmedin mi? Elimde vardı ne pişirecektim. Patates vardı, taze fasulye olacaktı. Et, kasaptan aldırsaydın. Elinde paket kapıda duran kolyesini göğüsleyip çıkarken saçmalama dedi. Kasaptan aldırsaymışım. Kimini aldıracaktım? Cevdet de şimdi açarım ağzımı ha. Öyle bir baktı ki İhsan efendi yuttu. Ama Berike'nin çenesi açılmıştı. Cevdet'in yüzünü gören mi var? Aksi suratsızın biri. Bir şey söylesen ters ters bakıyor. Cevap vermiyor. Sabah defolmuş gitmiş. Bana bak ya oğlunun terbiyesi ver ya da İhsan Efendi'nin aklına gitti. Ya da başımı alır giderim mi diyecekti. Şehnaz meyve paketiyle aşağıya indi. Genişçe bir tabağa boşalttı. Muslukta bol suyla yıkarken İhsan Efendi ceketini çıkarmış. Gömleğinin kollarını dirseklere kadar sıvamış geldi. Karıcığım ver ben. İpeyim. Uzandı. Genç kadın dirseğiyle itti. O evvel lazımdı. Yüze gülücülük yapacağını ne yiyeceğini düşün. Çekildi. Ellerin arkasından bağlayıp sordu. Canın ne istiyor? Ne bileyim ben. Kıymalı bir yumurta kırsak? Şimdi patlayacağım ha. Niçin elmasım? Ne yaptım? Adam defol şuradan. İhsan Efendi süklüm büklüm evden çıktı. Kasaba gitti yarım kilo kıyma, manavdan domates, bakkaldan kuru soğan, ekmek yumurta alıp döndü. Ne derse desin ne türlü davranırsa davransındı. Gaz ocağını yaktı, kıymaya oturttu, sonra domatesle soğanı doğramaya başladı. Genç kadın şoför adevi sözünü ettiği taksinin kaça alınabileceğini düşünüyordu. Meyve tabağını sofadaki yemek masasının üzerinde düşünceli bırakıp odasına girdi. Kendi kalyolasını sırt üstüne attı. Adem'in annesini çok seviyordu ama kaynanalığı nasıldı acaba? Bütün kaynanalar gibi o da herhalde oğlunu gelinden kıskanırdı. Öyle sağlam, tuttuğunu koparan bir kocanın annesi istediği kadar huysuz geçimsiz olsundu. Kadının %100 suyuna gittikten sonra hem canım bütün gece yanlarında olmayacaktı ki gündüzlerse ona geceler lazımdı. Zaten ne ömrü kalmıştı. 60'ı çoktan aşmış bir deri bir kemik. Bugün her zamankinden daha iyi karşılanmış, vay vay vay demişti. Bu ne şıklık, bu ne güzellik, bu ne civanlık. Ya ne mutlu kocana, seni sarıp sarana değişi. Sinirlendi. Allah kahretsin kocamı. Benim istediğim koca o mu? Beni sardığı nerede? Sarsa bile ben asıl genç koca istiyorum. Sardığım kemiklerimi çıtırdatmalı, turşumu çıkarmalı. Adem'in annesi kafasına canlanmıştı. Şımar kız şımar. Kocanın üstüne naz yap. Sen şimdi beylerin, beyefendilerin yatağına layıksın. Kocan olacak yatsın kalksın da dua etsin. Zekatta fisireler de alsın. Öfkeyle doğruldu. İstemiyorum, istemiyorum işte. Ne kocam, ne de beyler, ne de beyefendiler. Ben senin oğlunu istiyorum. Adem istiyorum ben. Anladın mı şimdi? Koca karı hayaline cevapladı. Oğlum. Oğlum ama taksiz karıya yanaşmaz ki. Bir taksiye kaç para verirler? Dışarıdan çocukların yaygarası geliyordu. Bir taksiye kaça verirlerdi gerçekten? 2.000 mi? 3.000 mi? 5.000 mi? Yoksa 10.000 mi? Yanı olmasa da razıydı. Şoför Adem. Herhalde birkaç bin alınabilirdi. Küpelerini, yüzüğünü, bileziklerini satsa taksi parasını denkleştirebilir miydi acaba? Karyoldan atladı, ayna karşısına geçti. Koca karının sesi, vay vay vay, bu ne şıklık, bu ne güzellik, bu ne civanlık. Koca karı için pek de iyi denmediğini hatırladı. Komşular armudu elmayı taşladı, ilallaha başladı diyorlardı ama aldırdığı yoktu. Başlamışsa başlamıştı, ona neydi? Hatta böylesi daha iyiydi. Gençlerin halinden anlar, sularına göre giderdi. Hatta pek öyle dişli kaynalılardan da olmazdı. Pencereye gitti. Tül perdeyi aralayıp baktı. Perili konağın önü gene iri ufaklı kız, oğlan bir alay çocukta doluydu. Başlarında gazete kağıdından kovboy şapkaları, bellerinde aç çene kemiklerinden tabancalar, değnekten atlar. Bir zamanlar üvey oğlu Cevdet de bunlara karışır, birlikte oynardı. Şimdi boş vermişti. Ne olacak? Pis, geçimsiz serserinin biriydi. İnsan evlatlarıyla değil, giderken gibi uğursuzları bulurdu. Perdeyi kapayıp çekildi. Üvey oğlan ona neydi? Bütün mesele bir taksinin kaça alınabileceği. Kocasının bulsa fikir var mıydı acaba? Merdivenden çıkan ayak sesini duyunca kaşlarını çattı. Tekrar pencereye gidip arkasını döndü. Haydi Şehnaz, yemek hazır. Bakmadı bile. İhsan Efendi kıymalı yumurtayı masaya koydu. Evin içinde işte açıcı bir koku yayılmıştı. Ekmekleri dilimledi. Sürahi ile suyu, ince belli su bardağını getirdi. Sonra kapıya yaklaştı. Yemek hazır karıcığım. Nefretle döndü. Anladık be, of. Kızma, elmasım acıkmışsındır diye. Fazla konuşma. Peki. Süklüm püklüm masaya geçip oturdu. Dirseklerini masaya koydu. Yüzünü avuçlar içine aldı, beklemeye başladı. Bugün gene çok sinirliydi karısı. Sinirliliğinde kendi suçu var mıydı acaba? Sabahtan şimdiye kadar olanı aklına akılda geçirdi. Erkenden kalkmış, bulaşıkları yıkamış, çayı kaynatmış, sofrayı hazırlamış, sonra da fabrikaya işinin başına gitmişti. Yoksa kapıyı açıp uyandırıldığına mı kızmıştı? Aklına yattı. Herhalde bir daha uyku tutmamış olacaktı. Haklıydı. İnsan uykusuz kaldı mı elbette sinirlenirdi. Tam kalkıp özür dilemeye hazırlanırken Şehnaz çatık kaşları asık yüzüyle geldi. Sofraya oturdu. Yemeği niye tabaklara bölmedin? İhsan Efendi davrandı. Soğumasın diye elmasım. Elmasım elmasım. Bu lafa da fena tutuluyorum ha. Pırlanta mı diyeyim? Tıkkımın dibi. Tabağını, kaşığını aldı, yemeğe uzandı. Ver ben koyayım. İkramına çok yaşa. Sabahleyin uyandırdım diye kızdım biliyorum. Haklısın ama dayanamadım. Öyle güzeldin ki. Karşılık vermedi. Tabağına yemek aldı. Bana bir yumurtaya derdi. Ötekileri de alsaydın. Alayla baktı. Sana lazım asıl. İhsan Efendi sözdeki manayı anlayarak önüne baktı. Her fırsat her zaman ihtiyarlığını yüzüne vuruveriyordu. Değil yumurta, işe yarayacağını bilse zehir bile içerdi. Gözlerini çeke çeke kaldırdı. Boyalı, ufacık dudakları hafif bir çırpıntıyla oynuyordu. Harili, iri yeşil gözlerini masanın muşambasındaki pembe çiçeklere dikmiş düşünüyordu. Sıraya yakın kumral saçlarını ensesine toplamıştı. Küçük bir kıvrım alnına düşmüş, üst yanı ufacık kulağının arkasına atılmıştı. İçini çekti. Bıraksa da doya doya sarsa, öpse, gerdanını işlese. Bırakmıyordu. Haftalar, bazen aylar geçiyordu. Aralarındaki yaş farkı 30'a yakındı. Babası sayılabileceği doğruydu ama kocası olduğu da muhakkaktı. Hiç olmaz haftada bir sertçe baktı. Piyasada çalışan taksileri kaça verdiklerini biliyor musun? Dikkat kesildi. Yenilerini mi? Yenilerini. Düşündü, ölçtü biçti. Vallahi hiçbir fikrim yok. Eskilerini, eskilerini de. Bilmiyorsun değil mi? Sen de bilirsin Allah aşkına. Çok şey bilirdi. Daha doğrusu çok şey bildiğini sanırdı. Bir defa PTT işçinin hemen hemen bütün giriş kısmını elektrik bilgisini uygulamasından bile çakardı. Sonra politika. Politikadan çaktığını pek öyle beri benzer kimseler çakamazdı. Daha sonra iyi rakı içer, kadın işlerinden de anlardı ama fırsat verilmiyordu ki. Göz göze geldiler. Vallahi çok iyi bildiğim şeyler yok değil ama ben anlamam değil mi? Ben zaten neden anlarım ki? Senin nazarında ben basit bir kasaba kızıyım, cahilim de. Bana bak, bana cahil diyemezsin. Önce imam kızıyım. Beşi bitirdiğimi biliyorsun. Boyuna da roman okumuyorum. Daha ne? Haşa karıcığım, aklımdan bile geçirmem böyle şeyleri. Evet, geçirmez. Ben adam yerime koymadığını biliyorum ben. Madem değilim, boşa beni. Kendin gibi değerlisini bul kendine. Çatal alıp sofradan kalktı. Odasına girdi. Kapıyı çarparak kapadı. Bütün bu numaraları mahsus yapmıştı. Memnundu. Alıştırmalıydı. İhsan Efendi içeri mahvolmuşçasına girdi. Karıcığım, yavrum. Karyosuna kapanmış ağlama numarası yapıyordu. Elmasım, vallahi billahi iki yüzüm avuçlarım aksın ki serçe itti. Haydi haydi defol. Şehnaz, Şehnazcığım. Defol diyorum sana be. Karyolda hırsa doğrulmuş öfkeyle bakıyordu. İhsan Efendi ürkerek gerildi. Peki ama ne suçu vardı da hiç sebepsiz hakarete uğruyordu. Genç kadın karyolaya yeniden kapanmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Sofraya geçip karnını doyursa çok iyi olurdu. Daha fabrikaya gidecek. Sabahleyin fabrika işçi gündelikleri karşılığı olarak bankadan çektiği 60 bin lirayı muhasebeye verip kurtulacaktı. Ne zaman banka ya tüccardan para alsa içine bir huzursuzluk çökerdi. Para yatırıncaya kadar iğne üzerinde gibi rahatsız olurdu. Ama karısını bu vaziyette bırakıp sofraya dönmek de işine gelmiyordu. O öyle kapanmış ağlarken nasıl yiyebilir, nasıl içinesin derdi. Yeni bir deneme yapmak için karyolaya tekrar yanaştı. Ödü kopuyordu. Ya gene terslenirse, ya terliği alır üstüne yürürse, ya kafasına bir şey atarsa. Aklına birden taksiyere kaça verdikleri sorusu geldi. Gerçekten de niye sormuştu? Taksiye ne ilgisi olabilirdi? Uzanlı saçlarını okşarken, taksiyi kaça verdiğini akşam öğrenirim dedi. Geç kalın ses çıkarmadı, işaretlendi. Hem yenilerini hem de eskilerini kaça verdiklerini öğrenirim. Gel şimdi yememizi yiyelim. Bak bak geçiyor. Fabrikaya gideceğim daha. Para yatıracağım. Kalk, kalk elmasım, kalk. Gel seni kucağımda götüreyim. Kadın silkindi. Git kendin ziflen, sonra bak. Ayağından ökçeye terliği çıkarıp tehditle kaldırdı. İhtiyar adam çaresiz yemek masasına döndü. Ne yapsa, ne tür davransa para etmiyordu. En iyisi üstüne düşmemek, karnını çabucak doyurup gitmekti. Öyle de yaptı. Birkaç kirazla iki de kayısı yiyip çantayı kaptı, evden fırladı. Geç kalmıştı. Sabah bu, akşam buydu. Kahvenin önüne rüzgar gibi geçti. Hiç kimsenin farkında değildi. Berber Latif ne o dedi. İhsan Hanım'ı kocası uğratmış gene galiba. Görüşmeler oldu. Kolağısı eskisi. Yel yepenek, yelken kürek. Herif demin fena içerlemişti. Şimdi selamsız geçti. Genç karısından dolayı bize caka yapıyor. Başlarım şimdi karısın. Sakın ha. Haliç kıyısındaki fabrika yarım saat geç yetişebildi. Muhasebe servisi öfke içindeydi. Her kapıdan bir ses çıkıyordu. Halim senin muhasebeci bile. İhsan Efendi kıpkırmızı yüzüyle kapıda görününce bana bak moruk dedi. Sen adam akıllı tadını kaçırırdık. Biliyordu. Hemen her gün duyduğu zıkkıtlardandı. Sabahları geç kalıyorsun, hadi neyse. Ya öğlenleri? Hesabı cari çalışan genç irisi müdür yanına yaklaştı. Burnunu yokladı. Yok canım, adam akıllı sert. Tepesi arttı. Müdür bak. Ana avrat dümdüz giderim ha. Defteri kebirdik Suat. Oynama balık dedi. Atarım. Satarım. Canım durun bakalım. Evden mi geliyor? Mavi gözlü sarı saçlı Suat ciddi ciddi sokuldu. Evden gelmiyorsun değil mi amca? Evden geliyorum dedi. Evden mi? Öyleyse ateşe devam çocuklar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Aldırmıyordu. İçerlese bile aldırmaması gerekirdi. Vezneye gitti. Bütün gün iç huzursuzluğuna sebep olan 60 bin liranın 2,5-5-10 liralık demetlerini teslim edip rahatladı. Şu para işini ondan alsalar dünyalar kadar sevinecekti. Günün birinde bu para yüzünden başının derde gireceğini sanıyordu. Servisin bir ucundaki masasına geçip oturdu. Masa kocaman bir okul sırası biçimindeydi. Abdülsamat Efendi ile yan yana oturuyorlardı. Abdülsemet Efendi de kendine akran, abdestli namazlı, kimsenin etkisine süsüne karışmaz. Sabah dinerken saatten akşam paydosuna kadar önündeki defterlere bitmez tükenmez toplamalar yapardı. İhsan Efendi yanına gelip oturunca toplama işini bırakıp kalın çerçeveli gözünün üstünden baktı. Hoş geldin. İhsan Efendi su gibi terlemişti. Hoş bulduk dedi. Yahu senden bir şey soracağım. Buyur sor. Taksi hakkında bilgin var mı? Abdülsemet Efendi anlamadı. Ne gibi mi yerim? Fiyatlar hakkında. Fiyatlar hakkında mı? Vallahi İhsan Efendi bilmem ki. Niçin sordun? Yoksa niye taksi almak mı? Yok canım Abdülsemet. Nerede bende o kuvvet? Bir ablamı sordu da. Ne yaptın şu şeyin tertibini getirecektin? Birden hatırladı. Getirdim mirim, getirdim. Bak. Sarın çekmesini çekti. Yaprakları elime elime küçük bir cep defteri çıkardı. Güzel bir sülüste ince ince yazılmış satırları alçak sesle okumaya başladı. Basur için tecrübeli mükemmel bir tertip. 5 tane kırmızı biberi mangal kenarına yakmadan iyice kurut. İçinin çekirdeğini at. Biberi gayet ince döv. 100 dirhem çiğ bala karıştır. Akşam sabah birer kahve kaşığı ye. İhsan Efendi davrandı. İç cebinden çıkardığı bir otomat kayıtı arasında boş bir yere bunları dikkatle ağır ağır yazdı. Abdus Samad Efendi coşmuştu. Bak Mirim, nelerim var nelerim. Bel ağrısına macun. 20 dirhem çörek otu, 20 dirhem sinemaki, 50 dirhem üzerlik tohumu, 20 adet badem içi. Ayrı ayrı döv, ele. 120 dirhem köpüksüz asel, yani bal ile macun yap. Akşam sabah aç karnına 2 dirhem ye. Ne bel ağrısı bırakır ne de bir şey. Balgama da iyi gelir. Kafı kafayı verip daldılar. Midenin büyüyüp sarkmasına, mesanden taş çıkarmaya, mide ve bağırsakların sinirlerini kuvvetlendirmeye, iştahsızlıktan şikayet edenlere, taç bitirmeye ve bilhassa cima kuvvetini arttırmaya yarayan çeşit çeşit tertipler sıralanmıştı. İhsan Efendi cinsel kuvveti arttırmaya mahsus tertibin üzerinde parmak bastı. Aman Mirim, asıl can olacak yere geldi, dur. Defteri çekti aldı, gözlüğünün üstünden heyecanla mırıl mırıl başladı. Cima kuvvetini arttırıcı, pazı, turunç kabuğu, turp tohumu, cevizi bevvabal ile macun edilip yense yahut Hindistan cevizi yahut 2 dirhem dari fulful ile 5 dirhem bal ile macun yapılsa emsalsizdir. Aman Mirim, aman üstadım, ne diyorsun? Hemen hemen yapalım, ne duruyoruz? Böyle marifetlerim vardı da, benim değil Mirim. Geçenlerde de söylemiştim ya, saflardan geçerken baktım bir çocuğu yanıma sokuldu. Efendi amca dedi, bu defterleri satmak istiyorum, sizi alır mısınız? Önce aldırış etmediğimse de sonra içime doğdu. Durdum. İsabet etmişim Mirim. İsabet. Ne diyorsun Abdülsemet? Ne söylüyorsun? Tecrübe edelim. Şayet işe yararsa. Ama kimseye bahsetme İhsan. Yok canım, deli misin? Bahsedilir mi? Servet demek bunlar ayol. Servet. Bu sırada yanlarına 12 yaşlarında kısa pantolonlu bir öğrenci sokulunca kestiler. İhsan Efendi çocuğu tanıyordu. Abdülsemet Efendi'nin torunuydu. Dedeciğim dedi. Ayhan'la Gedikli'ye gitmeye karar verdik. İzin verirseniz yarın muameleye başlayacağız. Gözleri pırıl pırıldı. Dedesinin karşı gelmemesini istercesine bakıyordu. İhsan Efendi sordu. Ne Gediklisi Abdülsamet? Anlattı. Uzun boylu, okutmaya da maddi imkanı uygundu, ne de ömrü vefa ederdi. En iyisi olan kendi göbeğini kendi eliyle kesmeliydi. İhsan Efendi aklına kendi oğlu geçti, Cevdet. İki bitirseydi de, onu da böyle bir yerlere verseydi neyle olurdu? İlkin dördünden ayrılanları almıyorlar mı oraya? Çocukçin gibi cevapladı. Hayır. İçini çekti. Ne yapacaktı bu olanla bakalım. Yarın gözlerini yumu verirse ortada kalacak, belki de haylaz yaramazın biri olacaktı. Üvey anası bir gün evinde tutmazdı. Biliyordu bunu. Boyunda iç borta bütün gün sarı sıcaklar gezip dolaşıyordu. 3. ayrımın sonu, sayfa 41.